Ayrım 10, sayfa 107. Çöl rüyaları gerçek oluyor. Kanlı ciğer, 2 fincan kan, 500 gram ciğer, 2 kaşık subak ge. Ciğeri yıkayıp küçük küçük doğrayın. Ciğeri, kanı ve subak geyi bir tavaya koyup közde karıştırarak yavaş yavaş pişirin. Kömürü ya da külleri yellemeyin, içine kaçabilir. İyice yumuşayıncaya kadar kaynatın. O sabah bambaşka bir dünyaya uyanmıştım. Tozlu gri düzlük koyu kırmızı toprağa dönüşmüştü. Her yerde büyük su birikintileri vardı. Annemin evindeki her şey ıslanmıştı. Derme çatma teneke çatıdan yukarı bakınca gökyüzü görünüyordu. Bu çatıyı birileri yapmamıştı. Annem oradan buradan topladığı teneke parçalarını dalları birbirine bağlayarak oluşturduğu dört duvarın tepesine iliştirmişti. Odanın içi öyle küçüktü ki annem çaprazlamasına yatmak zorundaydı. Nur'la ikisi güneş doğmadan kalkmışlardı. Nur çoktan pazara gitmişti. Annem de birkaç giysisini kurutmak için etraftaki çalılara ve eski bir yağ bidonunun üzerine seriyordu. Eve yaslanmış eski bir kamyon lastiğinin içine dolan suyu keçilerden biri mutlu mutlu yalıyordu. Sarımsı kahverengi gözleriyle yan yan bana baktı ve suyunu içmeye devam etti. Yağmur yağdığı zaman her şey ıslanır ama biz hiç yakınmayız. Aksine Allah'a şükrederiz. Kur'an'a göre her şey sudan yaratılmıştır. Yağmur demek otların yeşermesi, hayvanların doyması ve bizim için de bolluk demektir. Çölde su çok değerlidir. Biz suya mavi altın deriz. Yağmur bekler, yağmur için dua eder, yağmurla yıkanırız. Yağmur olmadan hayat da olmaz. Bizim ülkemizde yaz ve kış mevsimi yoktur. Jilaal, kurak mevsim ve gu, yağmur mevsimi vardır. Somali'de misafir su ile selamlanır. Bu hoş geldin demenin ve saygının işaretidir. Bu yağmurla sanki Allah da beni karşılamıştı. Zorlu bir seyahat, kavurucu sıcakta uzun bir araba yolculuğu ve kıtlık günleri geride kalmıştı. Gu yağmurları başlamış, Allah bizi su ile nasiplendirmişti. Ailemi ziyaretim mutluluk içinde başlamıştı. Anneme sarılarak öptüm. Allah seninle olsun anneciğim dedim. Seni görebildiğim için, bu güzel sabah vakti yanında olabildiğim için öyle mutluyum ki. Onu kendime çekip sımsıkı sarıldım. Seni ne kadar özledim. Seni çok seviyorum anne. Ne kadar çok sevdiğimi anlatamam. Ah diye inledi. Beni boğacaksın. Dudaklarının iki yanına yayılan minik bir gülümsemeyle yan gözle bana baktı. Rahatsız oluyormuş gibi yapsa da gözleri gurur ve zevkle parlıyordu. Var istedi. Seni görmek beni de çok şaşırttı. Senin öldüğünü söylemişlerdi. Biri öyle söyledi. Başka biri de fahişe olduğunu söyledi. Şimdi Allah seni bana geri verdi. Evimdesin, buna inanamıyorum. Annemin hayata bakışı beni her zaman çok etkilemiştir. Boynunda siyah boncuk kolyesi ve muskası vardır. İçinde Kur'an'dan ayetler bulunan küçük deri bir kese. Bir vadatto, kutsal adamın yıllar önce annem için özel olarak hazırladığı bu muskayı hiçbir zaman çıkarmazdı. Bu onu korur, kötü ruhları uzak tutardı. Haydi sana New York'tan getirdiğim hediyeleri göstereyim anne. Uzun anlamlı parmaklarını dalgalandırarak önce git ve amcanı gör dedi. İşte annem böyledir. Daima kendinden önce başkalarını düşünüyordu. Nur'dan öğrendiğime göre Ahmet amca iyi durumda değildi ve onu görmem gerekiyordu. Nur'un anlattığına göre bir cin bedeninin sol tarafını ele geçirmişti. Hiç inanamamıştım. Amcam babamdan büyük olduğu için malların çoğu onundu. Çocukken onun keçilerine bakardım. Her şeyden çok bir pabucum olsun istediğimi hatırlıyorum. Şimdi nedenini anlıyorum. Her yerde sivri uçlu kayalar vardı. O kayaları ve ayaklarımda açılan yaraları nasıl unuturum? Bazen ayağım boydan boya kesilirdi. Ben çok hareketli, enerjik bir çocuktum. Atlamayı, koşmayı çok severdim. Her seferinde ayaklarım kesilir, yara bere içinde kalırdı. Özellikle keçilerin arkasında koştururken ayaklarına bir şey olmadığı için onları kıskanırdım. Ayaklarım bütün gece zonklar, durmadan kanardı. Amcamdan keçilerine bakmam karşılığında bana bir çift pabuç almasını rica etmiştim. Her gün onun hayvanlarına göz kulak oluyordum. Hava sıcak ve otlar kuruysa otlatmak için yeşillik olan daha uzak yerlere götürüyordum. Ayaklarımın yaralanmasının asıl sebebi buydu. Hala ayak ve ayakkabı tutkum sürüyor. İnsanlarda ilk baktığım şey ayakkabılarıdır. Çok fazla giyeceğim yoktur ama ayakkabıları çok severim. Yüksek topuklu olanları değil, rahat olanları tercih ederim. Topuklular bana kendimi kayaların üzerindeymişim gibi hissettiriyor. Sonunda Ahmet amca bana Galkayo'dan bir çift pabuç almayı kabul etmişti. Artık pabuçlarımı hayal etmeye başlamıştım. Canım acımadan her yere gidebilecek, bir deve kuşu kadar hızlı koşabilecektim. Aslan kokusu alıp da kaçan bir gazal gibi sıçrayabilecektim. Nihayet amcam geldiği zaman sevinçten dans ediyordum, zıplıyor, pabuçlar pabuçlar diye bağırıyordum. Babam sessiz olup adamı yalnız bırakmamı söyledi ama ben gitmeyecektim. Çok heyecanlanmıştım. Amcam paketini açıp bana bir çift ucuz lastik terlik uzattı. Bunlar benim beklediğim sağlam deri sandaletler değildi. Çok kızmıştım. Terlikleri amcamın suratına fırlattım. Nur ateşi yakmış, kahvaltı için hazırladığı çay kaynamaya başlamıştı. O sabah pazarda bulduğu ciğeri annem için pişirmişti. O kurşunlar içinde kaldığı için pek çok şeyi yiyemiyor dedi. Kilo veriyor. Çok zayıf dedim. Umarım ciğer biraz kan yapar dedi ve annemin yemesi için kaseyi dikkatle yere koydu. Annem oturdu ve yemek için dua etmeye başladı. Muhammed İnyer dans ediyordu. Çok acıkmıştı. Ciğerden yemek istiyordu. Pantolon giymek için çok küçüktü. Çıplak poposuyla annemin önüne çömeldi. Annem duasını bölerek sakince "Poponu kahvaltımdan çek yavrum." dedi. Ahmet amcanın oğlu Rakke geldiğinde hala gülüyordum. Annem Rakke'yi çok sıcak karşıladı ve bana da amcamı görmem gerektiğini hatırlattı. Gitsen iyi olur. Yoksa amcan anne tarafını daha çok sevdiğini düşünecek. Ben kaçtığım sıralar Rakke küçük bir çocuktu. Bazen göz kulak olayım diye yengem onu bana emanet ederdi. Şimdi 22 yaşında ince uzun bir genç olmuştu. Mükemmel İngilizce konuşuyordu. Ona hemen ısındım. Saçları eski moda kesilmişti. Yanları kısa, tepesi daha uzun. Arka cebinde bir afro tarağı taşıyordu ve her 5 dakikada bir saçını tarıyordu. Rakke evlerinin yolunu göstermek için köyün içinden benimle birlikte yürüdü. Köyde aşağı yukarı 60 kadar bir ya da 2 odalı ev vardı. İnsanlar çölün kumunu temizleyerek basit kulübeler yapmışlardı. İnşaat malzemesi alacak kadar zengin olan aileler en güzel evlerde oturuyorlardı. Tuğla duvarları, oluklu tenekeden çatıları vardı. Diğer kadınlar kulübelerini bulabildikleri eski lastikler, hasırlar ve teneke parçalarıyla oluşturmuşlardı. Bazı evler kare şeklindeydi ve çubuklarla süslenmişti. Bazıları da akasya ağacının köklerinden bükülerek ve hasırla kaplanarak yapılan yuvarlak Somali okles kulübesiydi. Bunların bazılarının üstünde naylon örtüler vardı. Eski naylon torbalar rüzgar estikçe havalanıyordu. Bazı evlerin pişmiş toprakla yuvarlak örülmüş duvarların üzerinde yükselen komik çatıları vardı. Farklı kabilelerden olanlar farklı evler inşa etmişti. Evlerin hiçbirinde su, kanalizasyon ya da elektrik yoktu. Birisi tavukları için küçük bir kulübe yapmıştı. Küçük komik çatılı yuvarlak kulübenin içinde oturan kızıl renkli tavuk, "Beni rahat bırakın" der gibi gıdakladı. 2 yaşlarında bir çocuk bizi takip ediyordu. Serbest bırakılmıştı, istediği yere gidiyordu. Tek başına yürürken tamamıyla güvendeydi. Üzerinde bir tek tişört vardı. Mahcup gülümsemesi bir devenin ağzı kadar genişti ve bembeyaz dişleri kara yüzüyle tezat olmuş pırıl pırıl parlıyordu. İşte benim yıllar öncesinden hatırladığım çocukluğum da böyleydi. Bu köy bana kaplumbağaları hatırlattı. Kaplumbağa kollarını, bacaklarını ve başını kabuğunun altına saklayarak sizi görmezden gelir. Sopayla dürtükleseniz bile sanki orada yokmuşsunuz gibi davranır. Siz sıkılıp onu orada bırakana kadar bekler. Sonra yönünü hiç değiştirmeden kendi yoluna devam eder. Bu köyün dünyada olup bitenlerden hiç haberi yoktu. Buraları terk ettiğimden beri pek bir şey değişmemişti. Bense kesinlikle çok değişmiştim. Küçükken bir sandalet dışında ihtiyacım olan her şeye sahip olduğumu düşünürdüm. Fakir olduğumu bilmiyordum. Somali'nin dünyadaki en fakir 5 ülkeden biri olduğuna inanmakta hala zorluk çekiyorum. Köyde sabah gıdaklayan tavuklar, ağlayan bebekler, yanan odun kokusu ve ıslak hasırlar, uzun zaman duymadığım sesler içimde bir şeyler uyandırıyordu. Burada olmaktan çok mutluydum ama hiçbir çocuğun ayağında pabuç olmadığını da fark etmiştim. Amcam, kızı Aşa ve kocası ile kerpiçten ve çatısı oluklu bir evde oturuyordu. Maviye boyanmış kapısı, ortada büyük kırmızı bir baklava şekli olmak üzere yanlarında daha küçük koyu mavi baklavalarla süslenmişti. Ahmet amca evinin yanında Mişilis üç ayaklı bir taburede oturuyordu. Saçları bembeyaz olmuştu. Üzerinde geleneksel kareli mavay sargısı vardı. Başına tepesi düz, yuvarlak bir şapka giymişti. Bu, Mekke'yi ziyaret edip hacı olanların giydiği bir şapkadır. "Afdokle, Afdokle!" diye seslendi amcam, ileri geri sallanarak. Beni takma adımla çağırmıştı. "Küçük ağız, otur, otur yanıma, sana bir bakayım. Aman Allah'ım, hiç yemek yemiyor musun? Çok zayıfsın, yoksa hasta mısın?" "Hayır amca," diye güldüm. "Sağlıklı olmak için koca bir arkan olması gerekmiyor." "İyi," dedi. "Bana çok zayıf göründün. Aç mısın?" "Evet amca," dedim. "Buraya dün gece vardık ve canım fena halde, Angela istiyor." Uçaktan inerken kokusunu duymuştum ve o sabah yine pişirilen Angela kokusuyla uyanmıştım. Bu darı gözlemesini yapmak için kadınlar darıyı bir havana doldurup döverek un haline getirirler. Gece yatmadan önce bu una su katıp köpürene kadar çırparlar. Akşam olurken bütün köyde herkesin bulamaç çırptığı duyulur. Bu sanki bir yarış gibidir. Daha gürültülü çırpılan hamur daha güzel olur. Sabah hamur kabarmış olur ve kadınlar bir ateş yakıp etrafına üç büyük taş koyarak ocak yaparlar. Taşlar üstüne koydukları düz tava ısınınca sulu hamurdan damlatılır ve bir kaşık yardımıyla krep yapar gibi dağıtılır. Sonra katlayıp 2-3 dakika pişirilir. Ahmet amca kızı aşağı çağırdı. "Afdokle'ye şu gözlemelerden 10 tane getir, biraz da çay." "Angela'yı çaysız yiyemezsin. Açlıktan ölüyor, şuna baksana. Amerika'da yiyecek sıkıntısı yok sanıyordum." "Amca 10 tane gözleme yiyemem, 4 tane bile bana çok gelir." Aşağı içine biraz süt kattığı kokulu çay ile yamru yumru teneke bir tabağın içinde 3-5 tane Angela'dan oluşan kahvaltıyı getirdi. Angela'yı yumuşatmak için üzerine biraz çay döktüm. Biz yerken çatal bıçak kullanmayız. Yiyecek parmaklarla ve dikkatle yenir. Yıllardır bu lezzeti tatmamıştım. Heyecandan hiç düşünmeden Angela'dan ısırdım. Amcam kızgın bir deve gibi atıldı. "Hayır, dur dur!" diye bağırdı. "Sol elin çocuğum, o senin sol elin. Onunla yemek yenmez." "Amca çok özür dilerim, unuttum. Affedersin," dedim. Hem utanmış hem şaşırmıştım. Solak olduğum için yemeği de sol elime almıştım. Çünkü batıda bunun bir önemi yoktur. Gel gelelim, Somali'de hangi elimizi nerede kullandığınız çok önemlidir. Sağ el, genitalya hariç her işte kullanılır. Tuvalete gittiğinizde taharet için sol elinizi kullanırsınız. Bizde tuvalet kağıdı yoktur. Yıkanırız ve sol elimizi kullanırız. Sağ el ise yemek yemek, fırlatmak, kesmek, başkalarına dokunmak ve aklınıza gelen her iş içindir. Amcam ağarmış başını sallayarak, "Gideli o kadar uzun zaman mı oldu? Bildiklerini unuttun mu? Temiz olmayı nasıl unutabilirsin?" diyordu. "Somali'de her şeyi unutabilirsiniz ama temiz olmayı asla." O kadar acıkmıştım ki bir an önce yemekten başka bir şey düşünememiştim. Tıpkı New York'taki gibi davranıyordum. Somali'de yiyeceğe verilen değeri unutmuştum. Burada fast food yoktur. Bizde bir yandan yemek yerken bir yandan başka bir iş yapma kavramı da yoktur. Bana yiyeceğin Allah'ın armağanı olduğu öğretilmişti. O bir nimettir ve saygı gösterilmelidir. Sırf tadı hoşunuza gidiyor diye onu bunu yemezsiniz. Karın doyurmak için yersiniz, ölmemek için. Yemeği kapışmaz, yerken ağzınızdan göstermezsiniz. Oturur, şükür duası okur ve her lokmanın tadına vararak yersiniz. Bense yemeğe duasız ve saygısızca saldırmakla kalmamış, bir de sol elimi kullanmıştım. Derin bir nefes aldım ve yeniden başladım. Amcam bugün ve bu yemek için Allah'a şükrettim. Angela'yı yavaş ve dikkatle yedim. Çok lezzetliydi. Yerken amcama bakıyordum. Bir tutam bıyık ve çenesinde birkaç tel beyaz sakal bırakmıştı. Üzerindeki mavay siyah beyaz kareliydi. Biraz daha dikkatli bakınca tuhaf bir şekilde evin duvarına yaslanarak oturduğunu fark ettim. Ağzı sarkıyordu ve sanki kelimeleri zorlukla söylüyormuş gibi konuşuyordu. Aşağı ikimize de çay getirirken babana ne oldu diye sordum. Neden öyle yaslanıyor? Bir sabah uykudan uyandığında sol eli ve sol bacağı tutmuyordu. Bir tarafı iyi ama öbür tarafını kullanamıyor. Aman Allah'ım dedim. Doktor ne dedi? Buralarda doktor yok. Hastaneye götürdünüz mü? Hayır, hastane çok uzak, oraya kadar yürüyemez. Bu kadar hastayken onu neden yollara düşürelim ki? Ne, inanamıyordum. Adam yarı felçli uyanıyor ve hastaneye götürmüyorlardı. Ne zaman oldu bu? Birkaç gün önce dedi Aşa. Bugün daha iyi, elhamdülillah. Olanlara teslimiyetle boyun eğmiş, bugün biraz daha iyi diye Allah'a şükrediyordu. Ailemin, herkesin bir ecel günü olduğuna inanmasını anlıyorum. Ölüm Allah'ın emridir ve ölümü hayatın bir parçası olarak kabul etmek gerekir. Bunu anlıyorum. Ama aynı zamanda hastalandığımız zaman tedavi olabileceğimizi bilmiyorlardı. Doktorlara ve cerrahlara inanmıyorlardı. Onların hislerini anlayabiliyorum. Ama sanırım bu, yapabilecekleri başka şeyler olduğunu bilmemekten kaynaklanıyor. Amca dedim, ne oldu anlat bana. Uyandım ve sol tarafımı oynatamadım. Sabırlı ve durumu kabullenmiş görünüyordu. Ağrım yok ama sol kolumu kaldıramıyorum, elimi de kullanamıyorum. Yürürken bacağım sürükleniyor. Annen bana bir çay getirdi. Deve kuşu yumurtası kabuğu ile kına ağacı kabuğunu kaynatarak yapmış. Annemin ilaçlarının pek çok rahatsızlığı iyileştirdiğini bilsem de amcamın durumu beni endişelendirmişti. Rakke'ye döndüm. Hastaneye babamı bulmaya giderken amcamı da götürelim dedim. Rakke omuz silkti. Neden? Ona nasıl yardım edebilirler ki? En azından ben ne olduğunu öğrenirim. İlaç verirler, gerekiyorsa ameliyat olur diye açıkladım. Aşa babasının yıkanmasına yardım ediyordu. Küçük bir kasede getirdiği suda ıslattığı bezle yüzünü ve kollarını sildi. Mavi bir gömlek ve bir kot ceket giydirdi. Felçli kolunu ceketin kolunun içine yerleştirdi. Aşa'nın kocasının bir akrabasının taksisi vardı. Bizi Galkayo'ya götürmesini rica ettim. Aşa babasının arka koltuğa oturmasına yardım etti. Muhammed ve Rakke öne oturdular. Galkayo'ya 3 saatlik yolumuz vardı ama bir gün önceki uzun yolculuktan sonra zor gelmeyecekti. Galkayo'daki hastanede babamı bulabilirdik. Dispanserdeki doktorlar amcama yardımcı olabilirdi. Çölün kumu plaj kumu gibi değildir. Koyu kırmızı renkte bir topraktır. Her yerdeki beyaz kayalar ve bodur çalılarla leopar derisi gibi görünür. Yağmurun hemen ardından çöl bitkileri pıtrak gibi ortaya çıkarlar. Akasya ağaçlarının ve çalıların minik taze yaprakları püskül gibi uzanırlar. O gün yolda giderken gördüğüm güzelliğe hayran kaldım. Korkunç sıcak yağan yağmurla buharlaşmıştı. Toprak neredeyse kan kırmızı renkte, hava tertemizdi. Gazeteler bu güzelliklerden neden hiç bahsetmezdi? Çekilen çilelerin ardından gelen nimetler gibi benim küçük fakir ülkemde çok fazla acı var ama aynı zamanda çok güzel bir yer. Yolumuzun üzerinde silahlı adamların beklediği bir kontrol noktasına geldik. Rakke, başka kabilenin topraklarına girerken sınırlarda emniyet güçleri olduğunu anlatmıştı. "Hey, arka koltuktan fısıldadım. O tüfekleri kullanmazlar değil mi?" "Emin ol kullanırlar. Ne taşıdığına, yanında kim olduğuna bakarlar. İnan bana her an bir terslik çıkabilir. Senden hoşlanmayabilirler. Eğer başka bir kabiledensen, para istiyorlarsa ya da senden almak isteyecekleri bir eşya varsa, onlar böyle geçiniyorlar. Ordu maaş vermiyor ki." "Bize bulaşmasınlar diye dua ediyorum," dedim. Yüreğim sıkışmıştı. Durduk, askerlerden biri arabanın içine baktı. Geçiş ücretini ödedik. O da sınır kapısını açarak bize el salladı. Diğerleri ise bize bakmadı bile. Çocukken aba, baba sözünü duyunca titrerdik. Babamı düşünmek bile beni huzursuz eder. O adam için karma karışık duygular içindeydim ve hala onu görmeyi çok istiyordum. Babamın yüzüne bakmak istiyordum. Onun da bana bakmasını, emirler yağdırdığı kızının son halini görmesini istiyordum. Yüzüme bakmasını çok istiyordum. Dergi kapaklarında, filmlerde dünyanın her yerinden insanların tanıdığı yüzüme. Bana, "Sen benim çocuklarımdan biri değilsin. Nereden geldin bilmiyorum," deyişini hatırlamasını istiyordum. Beni en çok kıran sözü bu olmuştu. Belki de 10 yıl geri gelmeyişimin nedeni de buydu. Galkayo'da nasıl bir hastane bulmayı bekliyordum bilmiyorum ama gördüğüm zaman kalbim sıkıştı. Binaların çoğu yarım kalmış duvarlardan oluşuyordu ve sadece küçük bir dispanser vardı. Sanki yapımı sürerken birden herkes kaçıp gitmişti. Ama etrafta inşaatı tamamlayacak tuğla yığınları ve malzeme de yoktu. Muhammed ve Rakke amcamın arabadan inmesine yardım ederek dispansere doğru yürüttüler. Bir ayağını atıyor, sonra oğluna ve yeğenine yaslanarak diğerini sürüklüyordu. Doktora bekleyebileceğimiz bir yer var mı diye bakındım. Sadece iki oda tamamlanmıştı. Odanın birinde birkaç alet, bir mikroskop ve bir iki şişe ilaç vardı. Bir ilaç ya da alet dolabı yoktu. Pencerelerdeki ahşap panjurlardan giren ışıkta sağda solda duran boş şişeler ve tepsiler görünüyordu. Duvarın alt tarafı açık mavi, üst kısmı pembe boyanmıştı. Duvarda ahşap çerçeveli bir göz muayene levhası asılıydı. Banyoda fayanslar istiflenmiş duruyordu. Tuvalette bağlanmamıştı. Ülkede saatlerce hangi yöne yol alırsanız alın, varabileceğiniz tek sağlık merkezi burasıydı. Doktorlar burada ne yapıyorlardı? Hasta insanlara nasıl yardım edebiliyorlardı? Bir röntgen cihazı bile yoktu. Sonunda bir hemşire geldi ve babamın orada olduğunu, bize odasını gösterebileceğini söyledi. Birden panikledim. Takatim kesilmişti. Kralı göreceğim an için büyük umutlarım vardı ama aynı zamanda ona olanlar için de endişeleniyordum. Derin bir nefes aldım ve Muhammed'le Ragge'nin peşine takıldım. Odanın içi kalabalıktı. Babamın bütün akrabaları oradaydı. Hemen Muhammed'i fark ettiler ve yüksek sesle onu karşılayıp sevinçle koluna, sırtına dokunarak konuşmaya başladılar. Muhammed bana dönerek, "Bu kardeşim Varis," deyince herkesin ilgisi bana yöneldi. Etrafımı sarmışlardı ama ben onları değil, babamı görmek istiyordum. "Muhammed," dedim, "sakın bir şey söyleme. Abaya merhaba demek istiyorum." Kalabalığın arasından sıyrılıp babamın yanına gittim. Babam daracık bir yatakta sırtüstü yatıyordu. Yanında oturan iki kişi vardı. Orada gözleri bandajlı ve sanki ölmüş gibi elleri göğsünde çaprazlanmış halde uzanmıştı. Yıkılmıştım. Gözlerimden yaşlar boşaldı. Oturup elini elime aldım. Kimsenin beni ağlarken görmesini istemiyordum. Yanağımı yanağına yasladım. Korkunç görünüyordu. Ama hala yaşadığı ve onu bulabildiğim için Allah'a şükrettim. Bunca zamandır gelmediğim, ailemin sorunlarına yardımcı olamadığım için kendime kızıyordum. Saçları tamamen ağarmıştı. Küçük bir tutam sakalı vardı. O kadar zayıftı ki yanakları dişlerinin arasına gömülüyordu. Narin, kırılgan ve şaşkın görünüyordu. Aba doğrularak, "Kim o?" diye sordu. Onu öperek fısıldadım. "Benim baba, Varis." "Kim?" "Baba, baba, benim, Varis," dedim. Varis ağır ağır konuşmaya başladı. "Varis adında bir kızım vardı ama artık yok. Ona ne olduğunu bilmiyoruz. Lütfen üzmeyin beni." "Baba, babacığım, gerçekten benim." "Ne, Varis? O buralardan gideli çok oldu, yoklara karıştı." "Baba, benim." "Ne, bu sahiden Varis mi?" "Kızım benim. Senin öldüğünü sanıyordum." Başını bana doğru çevirip elimi sıktı. "Gözüne ne oldu?" Vereceği cevaptan çok korkuyordum. "Aa, iyiyim, iyiyim. Elhamdülillah iyiyim. İki gün önce gözlerim ameliyat edildi." "Nerede oldun bu ameliyatı? Hastaneye gittin mi?" "Tundra'da yapıldı," dedi. Hala inanamıyordum. "Peki ne yaptılar gözüne?" "Adam bıçağıyla kesip gözümü kaplayan deriyi aldı." "Doktor muydu?" diye sordum. "Bir insanın gözünü kim hastane dışında bir yerde kesip açar, merak ediyordum." "Babam doktor olduğunu söyledi," diye mırıldandı. Elini tuttum. "Baba, ağrı için bir şey aldın mı?" "Evlat," dedi, "ne sanıyorsun? Elbette ağrı duydum. Bir gözüm kör olmuştu, diğeriyle de sadece gölgeler görüyordum. Beni kestiğini hissediyordum ama dayanmam gerekiyordu." "Bu çok saçma," dedim. Sesim yükselmişti. "Tanımadığın birine gözünü kesip biçmesi için izin vermek." "Varis, Varis, bu sensin, kızım benim. Hiç değişmemişsin. Hep böyle isyan ederdin, hala sorun çıkarıyorsun." Birden eskisi gibi güçlü ve sert, gerçek bir savaşçı olmuştu. Ağlamaktan kendimi alamıyordum. "Kızım, ben öldüğüm zaman ağlarsın," dedi ellerimi sıkarak. "Şimdi hayattayım ve kendime bir eş daha bulmak istiyorum." İşte bu benim hatırladığım babamdı. Bir yatakta çaresiz ve kör olmuş bir halde yatarken bile şaka yapıyordu. Uzun uzun onu seyrettim. Bu yaşlı adam benim babamdı. Yaşı ilerlemiş, yaşadığı zorlu hayat onu değiştirmiş olsa da bana göre hala yakışıklıydı. Mükemmel hatlara sahip bir yüzü vardı.